gençler hepinize hoş geldiniz. Esenlikler hepinize. Rabbin huzurunda bir beden olarak bu hafta da bir aradayız. Ve onu yüceltenlere, dünyanın her yerine gerçekten Rabbin selameti ve esenliği dökülüyor bugün. Her birimizin hayatında da onun esenliği vücut bulsun. Çok önemli bir haftaya girdik. Çok önemli bir hafta dememizin nedeni nedir? İsa Mesih'in artık Yeruşalim'e yüzünü döndüğü gündür bugün, Palmiye Pazarı. Ve İsa aslında birçok okuduğumuz kutsal kitap ayetini bu haftada yaşadı. Yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinin toplamı 89 bölüm. Bunun üçte biri, 27 bölümü bu haftayla ilgilidir. Bu hafta İncil'de çok geçer, çok önemlidir, çok değerlidir ve bu nedenle bu hafta Rab'in yaptıklarına gelin daha fazla odaklanalım. Kilisede bol bol etkinliklerimiz olacak. Duyuru yapacağım ama Perşembe, Cuma, Pazar hepimiz bir arada olacağız. Ve İsa Mesih'in son günleri yaşadığı haftadayız. Bu hafta İsa son günlerini yaşadı. 2000 yıl önce beden alıp dünyaya gelen İsa Mesih 30 yaşında görevine başladıktan sonra 3 yıl boyunca hizmet etti. Birçok şey yaptı. Ama artık 33 yaşına geldiğinde görevini tamamlamıştı. Görevini tamamlarken Perşembe günü anacağımız üzere Rab'in sofrası dediğimiz sofra ki bugün de anımsayacağız. Öğrencileriyle son akşam yemeğini yediğinde onlara bıraktı değil mi? Aynı biçimde Cuma günü çarmıha gerildi, öldürüldü ama hamdolsun ki sadece Cuma değil Pazar geldi ve ölümden dirildi. Birçok kişi buna tanık oldu. Bu yüzden önemli diyoruz. Bu yüzden kutsal hafta olarak anımsıyoruz. O yüzden bu hafta özellikle Rab'in sözlerine odaklanın lütfen. Duaya odaklanın, mümkünse oruç tutmaya odaklanın. Ve gelin Rab'in yaptıklarını hep birlikte analım. Bugün Luka 19. bölümden devam edeceğim. Geçen hafta hatırlarsanız Zakay'ın hikayesiyle ilgili paylaşmıştım. İsa Yeruşalim'e girmeden önce Zakay diye bir adamla karşılaşıyordu. Onunla ilgili birçok şey görmüştük. Aslında kendimizi görmüştük Zakay'da. Ve İsa Zakay'la konuştuktan sonra konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü diyor Luka 19. bölüm 11. ayet. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını zannediyorlardı. Orada bulunan insanlar. Luka 19. bölüm 28-46 ayetlerine geldiğimizde İsa'nın Yeruşalim'e girişini görüyoruz. Gelin birlikte o ayetleri okuyalım. İsa'nın girişine odaklanalım ve bize neler söylediğine, Rabbim bize neler söylediğine kulak verelim. Luka 19:28 şöyle başlıyor. İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ve Beytanya'ya yaklaştığında iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşıdaki köye gidin dedi. Köye girince üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size onu niçin çözüyorsunuz diye sorarsa Rabbin ona ihtiyacı var dersiniz. Gönderilen öğrenciler gittiler her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara sıpayı niye çözüyorsunuz dediler. Onlar da Rabbin ona ihtiyacı var karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona öğretmen öğrencilerini sustur dediler. İsa size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi. İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin dedi. Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin. Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara evim dua evi olacak diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz dedi. Gelin bir dua edelim. Rabbimiz sana şükrederiz, hamd ederiz bu güzel sözler için. Rab, kutsal sözlerinin varlığı için, bize her gün rehberlik ettiği için minnettarız. Gel ya Rab, bugün de bize rehber ol. Gözlerimizi aç ya Rab, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıl almaz işleri bize bildir. Her birimizin yüreğine ihtiyacımıza göre sen seslen. Bizi bilirsin, ihtiyaçlarımızı bilirsin ya Rab. İsa'nın adıyla. Amin. Kardeşler, İsa biliyorsunuz her yere yürüyerek gidiyordu değil mi? Bol bol yürüyordu, kent kent geziyordu. Zaten öyle bir teknoloji de yoktu. Arabaya binsin, helikoptere binsin, uçağa binsin. Birçok yeri gezdi, birçok kenti gezdi. Ve Yeruşalim'e de daha önce gelmişti aslında değil mi? Yeruşalim'e de gelmişti. Ama bu sefer ilginç bir geliş. Bu seferki Yeruşalim'e giriş farklı bir giriş ve okurken farklı semboller de görüyoruz. İsa bazı şeyler yapıyor ve bunun anlamını gördükçe aslında onun kim olduğunu fark edenlerle doluyor etrafı. Aynı zamanda da terk edenlerle doluyor değil mi? Yani burada okuduğumuz şekilde, ilginç bir şekilde gördüğümüz o ki kente girerken bir spa üzerinde girmeyi tercih ediyor. Bir spa ile oraya yaklaşmayı tercih ediyor. Aslında planlı bir gösteriyi izliyor gibiyiz. Yani olacak bazı şeyleri gösteren bir gösteri sergileniyor gibi orada. Tabii ki anlayana. Yani orada birçok şey yerine geliyordu. Birçok Rab'in sözü aslında taşlar yerine oturuyordu. Ama orada anlayan, gören çok az kişi vardı. Matta 21:4-5'te denildiği üzere bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Bu ayet Zekeriya 9. bölüm 9. ayettir. Zekeriya'dan geliyor ve Tanrı krallığının nasıl açıklanacağı ile ilgili bir peygamberlik söz konusu, bir ön bildiri söz konusu. Aynı zamanda Yaratılış 49. bölüme baktığımızda 10-11 ayetlerinde ilginç bir peygamberlik görüyoruz. Orada diyor ki sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Bir kraldan bahsediyor. Yahuda soyundan geleceğinden bahsediyor. Yahuda'nın egemenlik sürecinden bahsediyor. Ve o geldiğinde esas hükmü o sürecek diyor kutsal kitap. Ve 11. ayette Yaratılış 49:11'de şunu okuyoruz. Eşeğini bir asmaya, sıpasını seçme bir dala bağlayacak. Giysilerini şarapta, kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak. İsa'dan binlerce yıl önce yazılan bir peygamberlik sözü. Evet, Yahuda'nın gerçek sahibi geldi. Yahuda'nın gerçek kralı geldi. Ve şu anda tapınağa bu şekilde, Yeruşalim'e bu şekilde girmesi aslında İsrail halkına şunun haberini veriyordu. Ya iman edin, tövbe edin ya da üzerinize yaklaşan gazabın farkında değilsiniz. Ki öyle söylüyor değil mi? Keşke sen de bugün esenliğe giden yolu bilseydin. Ama bu şu an senin gözlerinden gizlendi, saklandı. Bir kral savaşa gittiğinde ne yapardı? Ordularıyla birlikte bir atın üzerinde, savaş atının üzerinde ilerlerdi değil mi? Ve Yahudi kültüründe eşeğin asil, mütevazi bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Birçok amaç için kullanılıyordu. Ama ilginç bir şekilde geleneksel olarak bir simgesi vardı eşeğin. Krallar barış içinde geldikleri kentlere eşek üzerinde girerlerdi. Savaş çığırtkanlıklarıyla, ordularla, atlarla değil, eşek üzerinde girerdi. Ve İsa da görüyoruz ki bir eşeğe, bir sıpaya binmiş, kente giriyordu değil mi? Aslında İsa barış sunmaya gelmişti. Barış sunmaya gelmişti. Kabul etmeseler savaş mı açacaktı? Hayır, onun sunduğu barış nedir diye sormamız gerekiyor. İsa burada nasıl bir barış sunuyor da sıpa üzerinde giriyor? Ne görüyoruz? İsa'nın kral olarak eşek üzerinde Yeruşalim'e girmesini değil mi? O barışı müjdelemesini. Ve içeriye girdiğinde hangi krallığı temsil ediyordu İsa? Tanrı'nın krallığını, göklerin egemenliğini. Ve kral kendisiydi. Kral kendisiydi. Tanrı'nın oğlu aslında halkıyla barışmak için geliyordu. Halkıyla barışmak için sıpa üzerinde kente giriyordu. İnsanları Tanrı'yla barışmaya davet ediyordu. Bu barış haberiydi ve bununla geldi İsa. İnsanlara tövbe edin, Tanrı'ya dönün diyordu aslında. Gelin Tanrı'yla barışın diyordu. Tanrı henüz yargılamadan, gazap günü gelmeden, yakıp yok eden bir ateş olarak görünmeden gelin tövbe edin ve Tanrı'yla barışın. Ama aslında kalabalık, coşkuyla karşılık veren kalabalık az sonra göreceğiz birkaç kişiden örnekle. Tam olarak İsa'nın ne istediğini anlamamışlardı. Tam olarak kendilerinin İsa'dan ne istediklerini bile anlamamışlardı. Kendilerinin bile İsa'dan ne istediklerinin farkında değildi bu kalabalıklar. 2000 yıl sonra bugün peki çok mu şey değişti? Bence değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Tanrı'dan ülkemizi değiştirmesini istiyoruz. Tanrı'dan şehrimizi düzeltmesini istiyoruz. Tanrı'dan hayatımızı yoluna koymasını, birçok bereket vermesini istiyoruz. Ama onun bizimle ilgilenmesi ve bizi düzeltmesi fikrinden kaçıyoruz değil mi birçok zaman? Bizim günahlarımızı örtmesinden kaçıyoruz. Bizim zayıflıklarımızla ilgilenmesinden kaçıyoruz. Ya Rab ülkemi düzelt ama beni değil diye bir anlamda dua ediyoruz. Hala bazıları kaçıyor. Hala bazıları kaçıyor. Kalabalık, oradaki kalabalık İsa onların talep ve beklentilerini karşılamayınca bırakıp geri döndüler biliyor musunuz? Bazı insanlar İsa'nın hayatlarını ve çevrelerindeki dünyayı düzeltmesini istiyor. Tanrı'dan bir şeyler bekliyorlar. Ama kutsal kitap bizim burada onun isteğini yerine getirmek için bulunduğumuzdan bahsediyor. Tam tersinden. Bazen insanlar Tanrı sanki onların isteklerini yerine getirmek için burada zannediyor. Oysa kutsal kitap bizim Tanrı'nın isteklerini yerine getirmemiz için şu an bulunduğumuz yerde olduğumuzu söylüyor. Şu an buradaysak kardeşler, Tanrı'nın bizden istekleri var. Ve biz onun isteklerini yerine getirmek için seçildik. Tanrı bizim için çalışsın diye değil. Öyle bir şey bahsetmiyor kutsal kitap. Tanrı'nın bizim isteklerimizi yerine getirmek için burada olmadığını her fırsatta bağıra bağıra söylüyor aslında. Kalabalık İsa'nın uluslarını kurtarmasını istiyordu ama onun her bir kişiyi kurtarmaya geldiğini anlamadılar. İsa her bir kişiyle özel olarak ilgileniyor. İsa her bir kişinin canını ve kurtuluşunu önemsiyor. Kalabalık ulusları dert edinmişti ama İsa onlar için oradaydı ve fark etmediler. İsa onları barışa çağırmak için orada bulunuyordu ama o zamanı kaçırdılar. Ve Roma'dan kurtulmaya değil, kendi günahlarından kurtulmaya ihtiyaçları vardı. Ama onlar hala İsa bizi Roma'dan kurtarsın derdindeydi. Halbuki en büyük problem bizim günah içerisinde Tanrı'nın huzuruna çıktığımız andır. Ve Tanrı bunu değiştirmek istiyor. Tanrı onunla barışmamızı istiyor. Tanrı kente girerken bir anlamda tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı diyor. Ve bugün dünden daha yakındır kardeşler. Göklerin egemenliği bugün 2000 yıl öncekinden çok daha yakındır. O günkü insanlardan çok daha yakın bir zamanda biz Tanrı'yla karşılaşabiliriz. O yüzden her hafta ölüm bizi bulmazsa ve İsa gelmezse diyorum. Çünkü çok yakınız. Zekeriya'nın ne dediğini anladığımızda, Zekeriya peygamberin ne söylediğini anladığımızda artık Tanrı'nın tek bir millete bağlı olmadığını görüyoruz. Tek bir millete kurtuluş sunmadığını görüyoruz. Kendisi kalplerimize bağlanmıştır ve bizi de kendisine çağırıyor. Her bir ulus için, her bir halk için, her bir kişi için İsa'nın mesajı Yeruşalim'e girerken selamet ve esenliktir. Şalem, şalomun kendisidir. Selametin, barışın kendisidir o. Ve bizi kendisine çağırıyor. İnanılmaz bir zafer gibi görünüyor değil mi bu giriş? Halklar Hozana diye bağırıyor. Orada müthiş bir kutlama sahnesi var. Herkes coşku içerisinde Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyorlar. Kralımıza yücelik olsun diyorlar. Ne kadar müthiş bir sahne. Ama sadece birkaç gün sonra durum tam tersine döndü. Hozana diye bağırılıyordu. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun deniliyordu. Ama sadece 4 gün, 5 gün sonra Cuma günü İsa çarmıha gerildi. Sadece 4 gün, 5 gün sonra İsa acımasızca işkencelere maruz kaldı. Kente girişinde kendisini büyük bir coşkuyla karşılayanlar, belki de birkaç gün sonra hemen sonraki hafta onu çarmıha ger diye bağıran kalabalığın ta kendisiydi. Çok ilginç değil mi? İnsan ne kadar dönek. İnsan ne kadar gerçekten isyankar. İnsan ne denli sözünden dönmeye hazır. Tam olarak bunu görüyoruz bugün. Böylesine harika ve coşkulu bir karşılamadan sonra ne oldu da belki de aynı insanlar tam tersini ilan etmeye, tam tersini bağırmaya, çarmıha ger demeye başladılar. Bir yandan şaşkınlık verici ama kardeşler diğer yandan dürüst olalım değil. Şaşkınlık verici değil. Neden? Çünkü kendi yaşamımdan biliyorum. Neden? Çünkü yaşamlarınızı düşünmenizi rica ediyorum. Her birimizin gelgit yaşadığı çokça zamanlarımız olmuştur, oluyordur, olacaktır. İlahilerimize Rabbimizi yücelttiğimiz, hayatımızın denetimini al dediğimiz, sana övgüler olsun dediğimiz zamanlardan hemen sonraki gün, pazartesi günü belki de her birimiz kendi hayatımızın denetimini elimize almaya çalışıyoruz. Bu Hozana dedikten sonra çarmıha ger diyen insanlarla aynı dönüş hızıdır, biliyor musunuz? Bu bizi şaşırtmasın. Eğer kralımız ve kurtarıcımız Mesih ise, ki öyledir. Eğer egemenimiz Rabbin kendisi ise, o zaman bizler kendi hayatımızın egemeniymiş gibi yaşadığımız her an, onu öven ve sonra da çarmıha ger diyen insanlara benziyoruz. Çünkü denetimi kendi elimize almak istiyoruz. İsa'nın dediği gibi, hangi birimiz kaygılanmakla saçının tek telini ak ya da kara yapabilir sözüne rağmen hayatı kaygı içerisinde yönetmeye çalışıyoruz. Halbuki bu hayatta kontrol edebildiğimiz o kadar az şey var ki. Kendimiz belki öyle zannediyoruz, kontrol edebildiğimizi zannediyoruz. Ama o kadar az şeyi kontrol ediyoruz ki, neredeyse hiç. O yüzden Tanrı'ya bakmamız daha değerlidir. Egemene egemen gibi yaklaşmamız önemlidir. Krala gerçekten kralımızmış gibi diz çökmemiz çok önemlidir. O yüzden gelin bu hafta bunu düşünelim. Gelin Lent döneminde alçak gönüllülüğü kuşanmaya devam edelim. Gelin İsa'nın hayatlarımıza neler getirdiğinin farkına varmaya çalışalım. Yeruşalim'e girişiyle, öğrencileriyle yemiş olduğu o son akşam yemeğiyle, yargılandığı gece, İşkencelere uğrayıp çarmıha gerildiği an, baba onları affet dediğinde, tamamlandı dediğinde, gelin İsa'nın bizim için neler yapmak istediğini bu hafta fark etmeye çalışalım. Hazırlığımı yaparken birkaç şeyle karşılaştım. Sevdiğim bir şey, daha önce de bazı kardeşlere paylaşmıştım muhtemelen. Tarihçilere göre, Romalı tarihçilere göre, İsa'nın bu Kudüs'teki alayı, Yeruşalim'deki alayı, o geçiş töreni aslında kentteki tek geçiş töreni değildi. İlginç bir şekilde. Milattan sonra 30 yılında bazı Romalı tarihçiler şunu yazıyor. Yahuda varisi Pontius Pilatus, Roma süvarileri ve yüzbaşlarından oluşan bir alayla Yeruşalim'e doğru yürüyordu. O alayı Yeruşalim'e götürüyordu. Ve bu girişin manzarasını gelin hayal edelim. Şehrin bir tarafında Pontius Pilatus Romalı askerlerle, ordularıyla at sırtında, yani askerlerin hepsinde ışıl ışıl deri kaplı giysiler, ellerinde en sağlam çelikten yapılmış zırhlar, gerçekten güçlü, gerçekten diyorlar ya dosta güven, düşmana korku salan bir görüntü. O şekilde şehirde ilerliyorlar, Yerişalim'e doğru giriyorlar ve mızraklarıyla birlikte. Ve diğer tarafta çocukların coşkuyla Hozana diye bağırdı. İnsanların kendi giysilerini ona yol yaptı. Kalabalığın sevinç çığlıklarıyla karşıladı dünyanın kralı. Dünyanın egemeni. Sade bir şekilde yanında iyi giyimli ya da silah kuşanmış askerler olmadan bir sıpa üzerinde Yerişalim'e giriyor. Birisi yaratan, öbürü yaratılan. Birisi orduların Rabbi, öbürü sadece Romalılara komutanlık yapan bir yüzbaşı, bir vali. İnanılmaz bir sahne değil mi? İsa'nın hepsinden daha fazla gücü vardı ama İsa savaşa değil barışa gelmişti. Fısıh bayramını kutlamak üzere birçok insanın Yerişalim'e doğru seyahat ettiğini biliyoruz. Fısıh bayramı zamanında insanların hepsi oraya gelirdi. Ve bu Romalılar için büyük ihtimalle de tetikte oldukları bir zamandı. Neden? Çünkü hareketlenmeler onlar için tehdit olarak görünüyordu. Ve Fısıh bayramında İsrail halkı ne yapmıştı? Köle olarak bulundukları Mısır'dan çıkmışlardı aslında değil mi? Bu yüzden Fısıh'ı kutluyorlardı. Dolayısıyla Roma o gün muhtemelen diğer günlerden daha fazla tetikteydi. Çünkü isyan etmek isteyen gruplar vardı içerilerinde. O günü özel bir anlama çevirip gerçekten baş kaldırıp harekete geçmek isteyenler olabilirdi. Ve o yüzden büyük ihtimalle Yahudi din bilginlerini, isyancı grupları çok yakından izliyordu Romalılar. Bunlar ne konuşuyor, ne yapıyor, neyi vaaz ediyor, ne söylüyorlar? Neye teşvik ediyorlar insanları? Sonuçta yıllar önce İsrail'i yenilgiye uğratmışlardı. Orayı ele geçirmişlerdi. Sömürgeleri altına almışlardı. Zaman zaman ayaklanmalarla karşılaşmışlardı. Yani birçok düşünülmesi gereken şey söz konusuydu. Ve bütün bunların içerisinde ben sizin gözlerinizi İsa'yı karşılamaya gelen kalabalıkların arasındaki üç gruba çevirmek istiyorum. Birincisi İsa'nın düşmanları. İkincisi İsa'yı sevinçle karşılayıp selamlayanlar ve üçüncüsü de İsa'yı sonuna kadar izleyenler. Bu ikisini ayırıyorum çünkü İsa'yı sevinçle karşılamak demek onu sonuna kadar izlemek demek değildir. İsa'ya sevinçle bir hevesle iman etmek, İsa benim Rabbimdir, kurtarıcımdır demek dünyanın sonuna dek onu izlemek demek değildir. O yüzden dikkat edelim, uyanık olalım. İlk grubu kim oluşturuyor kardeşler? Ferisi din bilginlerinin başını çektiği, kıskançlıkları ve çekememezlikleri yüzünden onu öldürmek isteyen kişiler oluşturuyor. Birinci grup, İsa'nın o gün etrafında bulunan gruptan birinci grup bunlardı. Ferisiler, din bilginleri, İsa'yı öldürmek için fırsat kollayanlar ve Matta 21. bölümde 14-16'da onların arasında İsa'nın bir öğrencisi de vardı. Yahuda İskariyot. Günümüzde de İsa Mesih'e düşman olan, onu yanlış tanıyan, takipçilerinden nefret eden kişiler var ve değişmedi bu. Değişmeyecek de. Rab gelene dek değişmeyecek. Her türlü kin ve tasarıyla Mesih takipçilerine karşı dururlar böyle kişiler. Tıpkı Mesih'e duydukları, durdukları gibi. Böylece İsa'nın kendisine aslında düşman olurlar. Size bana değil. İsa'nın kendisine düşman olurlar. Matta 21:14-16 diyor ki İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki baş kahinlerle din bilginleri onun yaptığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna Hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz hiç şu sözü okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. Neyden dolayı öfkeleniyor bu grup? Fark ediyor musunuz? İsa'nın yaptığı harikalardan dolayı. İsa'nın mucizelerinden dolayı. İsa körleri ve kötürümleri iyileştirdi diye. İsa bunu yaptığı için çocukların bile anladığı, bu bizim Rabbimizdir, egemenimizdir, Hozana ona övgüler olsun diyen kişileri kıskandıkları için. Görebiliyor musunuz körlüğü? Görebiliyor musunuz kibirlerini? Ona gelen övgülerden dolayı İsa'nın verdiği bir karşılık var, değil mi? Ve 8:2'den geliyor. Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. İsa bunlara yine anladıkları dilden, kutsal kitaptan cevap veriyor. Kendiniz kıskanıyorsunuz, kendiniz öfkeleniyorsunuz belki diyor ama şu anda izlediğiniz ben oyum diyor aslında. Mezmur 8:2'de İsa'nın verdiği bu karşılık var ve o mezmurda apaçık dünyanın yaratıcısından bahsediyor ve her şeye layık olması övülüyor. İsa diyor ki ben oyum, ben dünyanın yaratıcısıyım, her şeye layık olan bugün aranızdadır diyor. Evet, dünyanın yaratıcısı karşılarındaydı ama onlar kendilerine yaklaşanı tanımadı. İnanılmaz büyük bir şey ya. İnanılmaz büyük bir şeyi kaçırdılar. O zamana kadar bekledikleri kişiyi kaçırdılar. Dünyanın yaratıcısının ve kurtarıcısının yanlarına geldiği zamanı kaçırdılar. Ve oradaydılar. Yanlarından geçip gitti. Yanlarından geçip gitti. Bu kutlu günü anlamadılar. İkinci grup kimdir? Kalabalıktan Mesih'i sevinçle karşılayanlar, Rab'in adıyla gelene övgüler olsun diyenler, Hozana diye bağıranlar. İsa'nın mucizelerine tanık olmuşlardı bu kişiler. İsa'nın gerçekten şifa alanları, şifa verdiği kişileri gözleriyle görmüşlerdi. Ama beklentileri yanlıştı. Beklentileri yanlıştı. Onlar acı çeken kul değil, kendilerini hemen alıp siyasi krallığını kuracak bir Mesih'i bekliyorlardı. İbraniler 6:4 diyor ki, bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı'nın sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde, yoldan sapanları tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Mümkün değil. Çünkü onlar Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar. Eğer bunlara tanıksak, demek ki görevimiz daha büyüktür. Bize yüklenen sorumluluk daha büyüktür. Ve bize sorulacak hesap bilmeyenlerden çok daha büyüktür. Bu grup bu şekilde mucizeleri görmüşse de inkar etmişlerdir. İkinci gruba dahil olabilecek kişiler kardeşler günümüzde de vardır, biliyor musunuz? Belki de bu ayetlerin kapsadığı kişiler de ta kendileridir aslında. Kiliseye gelirler, iman ettiklerini söylerler, ilahiler söylerler, dualar okurlar, geçici bir süre İsa'yı yüceltirler. Ama günü geldiğinde yoldan sapanların, gidenlerin olduğu bir gruptur bu grup. Kilisemiz çok mu yabancı böylelerine? Sadece bir geriye dönüp bakalım, yüzlerce kişi gitmedi mi buradan? Ama bu bizi şaşırtmasın. Çünkü çağrılanlar çok, seçilenler azdır. Çağrılanlar çok, seçilenler azdır kardeşler. Yani bazıları senin niye gözünün üstünde kaşın var diye alınıp gelmiyor. Bazıları bana selam vermedi diye gelmiyor. Bazıları işte şunu istiyordum orada olmadı diye gelmiyor. Bazıları şu ilahi söylenmedi diye gelmiyor. Yani baktığımızda bu alınganlıklar, Rab'bin sözünü bu anlamamış anlayış ve bakış açısı aslında bizi mahvediyor. Bizi mahvediyor. Ve böyleleri ne kadar çok daha büyük bir resmin içinde olduğunu unutuyorlar, fark edemiyorlar. Ben... Sen kardeşim bugün kendi keyfimizden, kendi isteğimizden ve kendi çabamızdan dolayı burada değiliz. Rab seçti, Rab lütfetti ve Rab buyurdu diye buradayız. Büyük bir resmin içindeyiz. Ve Tanrı'nın önceden hazırlamış olduğu iyi işleri yapmak üzere seçilmişiz hepimiz. Rabbin tasarısı çok daha farklı. O zaman ben kimim ki kardeşime alındım diye kiliseden gideyim? Ben kimim ki bu kadar şeye tanık olmama rağmen sırf kiliseden birine küstüm diye Rabbin uğruna canını verdi gelinini bırakayım? Eğer bunu yapıyorsam vay halime. Eğer bunu yapıyorsam vay başıma. Çünkü o gün geldiğinde çok hazırlıksız yakalanacağız. Vahiy 19-11-16'da şu harika sahneyi görüyoruz. Vahiy 19-11-16 diyor ki bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyordu. Onları demir çomakla güdecek, vuracak keskin bir kılıçla terbiye edecek. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. O İsa'nın kendisidir işte. O kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Günü geldiğinde tüm görkem ve zaferle geri gelecek olan yine bu Rabbin kendisidir kardeşler. Bu nedenle bugün kurtuluş ve merhamet günüyken, bugün tövbe fırsatı varken, bugün şansımız varken, bugün Rab lütuf çağında bize hala sesleniyorken, gelin İsa'yı tanıyanlar olarak ona yaklaşıp tövbe edelim. İsa'yı tanımayan dostlarım siz de hoş geldiniz ama size de bu çağrıyı yapmak benim sorumluluğum. Siz de gelin uğrunuza canını feda eden İsa'yı tanıyın. Siz de gelin onda kurtuluşa kavuşun. Çünkü dünyayı yargılayacak olan kralların kralı ve Rablerin Rabbi İsa dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Başka hiçbir güç yoktur. Hiçbirimiz kendi çabalarımızla, kendi amellerimizle, kendi işlerimizle kurtulamayız. O yüzden gelin Mesih'e dönelim. Gelin onu izleyelim. İman ettiysek bile gelin sıkıntıları kendi başımıza çözmeyi bırakalım. Gelin kendi bilgeliğimize güvenmeyi bırakalım. Gelin kendi çabalarımızla onu izlemeyi bırakalım. Çünkü bizi çok aşıyor. Ve hamdolsun ki bizi yalnız bırakmadı, Kutsal Ruh'u verdi. O yüzden gelin yükümüzü Kutsal Ruh'a bırakalım. Biz daha ne için dua etmeyeceğimizi bilmeden bizim için iniltilerle aracılık edecek olan ruh odur. O yüzden gelin ona yaklaşalım. Üçüncü grup işte tam olarak böyle yaşayanlardır. Bu görkemli Rabbi tanıyanlardır. Sadık olan kişilerin olduğu gruptur bu üçüncü grup. İsa çarmıha gerildiği süre boyunca o son grup, bu üçüncü grup çarmıhın dibinde onu bekleyen gruptur. Onu izleyen sadıkların oluşturduğu gruptur bu grup ki dilerim hepimiz aynı gruptan olalım. Dilerim hepimiz bu sadık kişilerden olalım. İsa'nın elçileri bu gruptandı. Marta bu gruptandı, Meryem bu gruptandı, Lazar bu gruptandı, Aramatyalı Yusuf bu gruptandı. Yüreğine hançer saplanmış gibi hisseden mübarek Meryem, kadınlar arasında kutsal kılınan Meryem oradaydı. Onların hepsi bu gruptandı. Onun için canını gözden çıkaran diğer herkes bu gruptandır. Ve kurtulacak olanlar da bu gruptan olanlardır. Onlar Zekeriya'da geçen ayetleri anlamışlardı ve umutları olan Mesih geldiğinde, umutları olan Mesih göründüğünde onunla birlikteydiler. Kardeşler, aynı kutlama yeniden yapılacak. Aynı Rab yeniden gelecek. Aynı şekilde coşkuyla karşılayan kalabalıklar yine olacak. Ama bu defa sadece kurtulmuş olanlar orada olacak. Bu defa başka grup olmayacak. Bu ayetlerin en önemli söylemi aslında umuttur, biliyor musunuz? Verdiği en büyük cesaret de umuttur. Yeruşalim'e, Yahuda halkına, Ermenilere, Süryanilere, Türklere, Kürtlere, Araplara, Lazlara, Çerkezlere verilen en büyük bu umut bu umuttur. Çünkü Tanrı bütün ulusları Mesih'te bağışlayacak ve kurtaracak güce sahiptir. Başka hiçbir ad bizi birleştiremez. Başka hiçbir siyasetçi, başka hiçbir ekonomi, politika vesaire hiçbir şey bizi birleştiremez, bir araya getiremez. Bunu sadece İsa yaptı ve sadece İsa yapmaya devam edebilir. Ve Rab sizleri unutmadı. Yardımınıza geldi ve yeniden gelecek. Gelip bazı işleri halletti ve dönüp kalan işleri tamamlayacak. Egemenliğini bütün dünya görecek diyor Kutsal Kitap. Ve onun egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. İsa Yeruşalim'e girdikten hemen sonra yaptığı ilk şey neydi? Tapınağı temizlemekti, değil mi? Yeşaya 56:7'den gelen bir sözü söyleyerek aslında tapınaktaki alıcı ve satıcıları kovuyor. Para bozanların masalarını dağıtıyor, güvercin satanların sehpalarını ortadan kaldırıyor. Nedir o söz? Evime bütün ulusların dua evi denecek. Bütün uluslar Rab'e gelecek. Bütün ulusların evidir Rab'in evi. Ve her ulus onun önünde diz çökecek. İsa Mesih bir anlamda bunu söylüyor bize. Ben Yahve'nin kendisiyim. Ben O'yum. İbrahim doğmadan önce ben varım diyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Bana gelin. Bana gelin. Bakın bu kral birçoklarının yanlış anladığı ya da beklediği gibi savaş attığı üzerinde gelecek bir kral değildi o gün. Barış içerisinde geldiğini temsilen eşeğe binmişti. Ağır ağır, alçak gönüllü bir şekilde ilerliyordu. Ama vahiy bölümünde okuduğumuz üzere beyaz atın üzerinde geleceği gün çok yakındır. Ve o gün eşekte gelmeyecek. O gün atıyla savaşmaya gelecek aslında. Dünyayı adaletle yöneteceği ve yargılayacağı bir gün geliyor. Düşmanlarını yok edeceği bir gün geliyor. Kutsal Kitabın her yeri kardeşler, İsa Mesih'in Rab olduğunu bağıra bağıra ilan eden, görkemli Tanrı'nın aramıza geleceğini beyan eden ayetlerle doludur. Ve bugün Rab aramızdadır, hamdolsun. Bizim nedir? İmmanuel'dir. Okuduğumuz bu pasajda gördüğümüz gibi halkının yardımına gelmiştir. Ve vahiy bölümünde görkemli bir sahneye gelin bakın. Vahiy 7:9-12 şöyle diyor. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsine de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yine aynı sahne. Ellerinde dallar vardı. Ve yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Luka 19'da ellerinde dallar olanlar bağırıyorlardı. Şimdi gel, şimdi kurtar, Hozana diyorlardı. Ama vahiy bölümündekiler şimdi gel, şimdi kurtar demiyor. Neden? Çünkü zaten kurtuldular. Ve ne söylüyor? Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Aynı sahneyi yine yaşayacağız. Ama nasıl yaşamak istiyoruz? Tam olarak aynı sahne yeniden gerçekleşecek. Tarih tekerrür edecek. Ama orada saydığımız ilk iki grup olmayacak. O yüzden nerede bulunduğumuza dikkat edelim. Nerede bulunduğumuza dikkat edelim. Ve 7:11 diyor ki bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı. Amin, övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret sonsuzlara dek Tanrımız olsun. Amin. Tanrımız olsun. O gün bir sevinç günüydü. Ama herkes için değildi. Bazıları için kıskançlık günüydü, bazıları için kötülük günüydü, bazıları için çekişme günüydü. Fakat Rab'be sadık olanlar için büyük bir sevinç günüydü. Ve bizi bekleyen gelecek de büyük bir sevinç günü olacak. Ve o gün herkes için olacak. O gün herkes için bir sevinç günü olacak. Vahiy 7:9'da dediği gibi hepimiz önünde duracağız ve ellerimizde yine dallar olacak. Tıpkı okuduğumuz bu bölümde olduğu gibi onu övmeye devam edeceğiz ve sonuna kadar dayanan kurtulacak. Gelin kardeşler dayanmak için dua edelim. Gelin Rab'de güçlenmek için dua edelim. Gelin bu kötü dünyanın gidişatında kutsal ve temiz kalabilmek için Rab'e yaklaşalım.